Sayın Süleyman Gençel, bugünkü Türkiye gündemine öncelikle 1 Mayıs olaylarıyla başlayalım. 1 Mayıs dünyada kutlandı ancak birçok ülkede de olaylar yaşandı. Bunlardan biri de Türkiye. İstanbul'da özellikle 1 Mayıs'ta gözaltılar ve tutuklamalar oldu. 1 Mayıs'la ilgili neler söylenebilir, nasıl değerlendirmek gerekir 1 Mayıs'ı Türkiye'de?
1 Mayıs'ta Taksim'de kutlanması Türkiye'de bir gelenekti çok uzun süredir. Ancak 80 darbesinden sonra bu yasaklanmıştı. Adalet ve Kalkınma Partisi 2010 yılında buna yeniden izin vermişti. Demokrasi ve insan hakları adına ne yazık ki 2012'ye kadar sürdü. 1 Mayıs'ın Taksim alanında kutlanması yeniden Türkiye'de yasaklandı. Bu yılda Bakırköy'e alındı. Tabii bunun üzerine 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyen bazı örgütler, bazı sivil toplum örgütleri oldu. Ancak bunlar emniyet güçleri tarafından engellendi. Artık alışmış durumdayız açıkçası biz bu görüntülere. Her yıl tekrarlanıyor. Bu yıl da tekrarlandı. Önümüzdeki yılda eğer bu süreç böyle devam edecekse tekrarlanacak gibi görünüyor.
Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin ve zırhlılarının, zırhlı araçlarının Türkiye-Suriye sınırında YPG-PYD güçleriyle birlikte nöbet tuttuğu şeklinde resimler ve haberler yer alıyor basında. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Amerika Birleşik Devletleri askerleri orada bir güç mü oluşturuyor? Bir de son gelen haberlerde YPG'nin sınırı hendek kazdığı yönünde haberler var. Türkiye yönünde de buna karşın zırhlı araçların aldığı önlemler ve hatta beton duvarların yerleştirilmekte olduğu şeklinde haberler var.
Tabii Suriye konusu çok farklı bir noktaya doğru taşınmaya başlandı. Referandum sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Amerikan askerlerinin demokratik Suriye güçleriyle olan ilişkisini gündeme taşıması, sürekli bunun üzerine eleştiri yapması belki referandum üzerinden kabul edilebilirdi. Ancak referandum bitti. Erdoğan bu tartışmayı söndürmek yerine giderek daha da şiddetlendirmeye başladı. Hem Kuzey Irak'taki Şengay'ı bombaladı hem de Rajova Kürtleri dediğimiz Suriye Kürtlerinin konuşlandığı dağı da bombaladı Türk uçakları. Şimdi burada gerçekten ciddi bir sıkıntı var ve Amerikalıların da Suriye Kürtlerine destekleri son derece açık ve net. Özellikle de Amerikan ordusu ve Amerikan bürokratları. Şimdi Erdoğan bu resimleri Trump'la Mayıs'ın sonunda yapacağı toplantıda gündeme getireceğini söylüyor. Ancak Trump'ın Amerikan askerleriyle Kürtler arasındaki ilişkiyi bilmediği gibi bir tartışma yok ortada bildiğim kadarıyla. Çünkü Trump daha seçilmeden önce yapmış olduğu konuşmada, özellikle de Suriye üzerine yaptığı konuşmalarda yerde en ciddi dostlarının Kürtler olduğunu, Suriyeli Kürtler olduğunu ve Kürtlerle bir şekilde IŞİD'e karşı mücadelede devam edeceğini söyledi. Amerikan politikasında bugüne kadar herhangi bir değişiklik olmadı. Erdoğan nasıl bir değişiklik bekliyor? O da çok anlaşılmış değil. Bombalamayla bir sonuca varılacak mı? O da benim gördüğüm kadarıyla mümkün değil. Ama şiddet bir şekilde tırmandırılıyor. Ve Amerikan askerleri de gerçekten sınıra, Türkiye sınırına konuşlandırılmış durumdalar. Tabii burada Rusya'nın nerede duracağı ve nasıl bir tavır alacağı önemli. Gerçi Rusya bu bombalamaya karşı o da tavır koymuştu. Ancak Erdoğan'ın Hindistan ziyaretinden sonra yapacağı Rusya ziyareti de bize bir miktar bilgi verecek. Acaba Putin Suriye konusunda Türkiye'nin bu son attığı adımlara nasıl bakıyor doğrultusunda? Çünkü Rusya'dan çok net bir bilgi alamıyoruz biz yapılan bu açıklamalar çerçevesinde.
Rusya'dan çok sert tepki gelmediği yönünde haberler var. Amerika Birleşik Devletleri'nden oldukça sert açıklamalar gelirken bize haber verilmedi vesaire gibi. Bu arada unutmadan söylemekte yarar var. YPG-PYD unsurlarının Türkiye'ye yönelik havan topu ve roket saldırısı gerçekleşti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'a yönelik hava operasyonunun ardından.
Evet, doğru. Yani bir şekilde sınır üzerinde bir çatışma olasılığı daha fazla dillendirilmeye başlandı. Belki Rusya bu kadar net bir açıklama yapmadı ama şunu da unutmayalım. Rusya'nın Suriye'deki asıl desteklediği yapı Esad yönetimi. Ve Esad'ın da Türkiye'ye, özellikle de Erdoğan'a bakış açısı son derece net. Tabii şimdi Rakka operasyonu başlayacak. Bildiğiniz gibi Rakka'nın hemen batısında yer alan Suriye'nin iki büyük barajını Tut yapısı ele geçirdi ve oradaki en ciddi ilçeyi de ele geçirdi ve tamamen Rakka'yı kuşatmış durumda ve Rakka operasyonu herhalde 10 gün içinde başlayacak. Tabii Rakka'yı Kürtlerin Amerikalılarla birlikte alması sonrasında Suriye'deki denge ne tarafa doğru evrilecek ve kırılacak, o da çok net değil. Bu arada Suriye ordusunun, Esad rejiminin, Esad yapısının daha doğrusu muhalif Müslümanlara karşı da giderek başarı kazandığının da altını çizmek gerekiyor. Yani Suriye'de önümüzdeki 1-2 ay içinde ciddi derecede bir değişiklik, bir siyasi değişim de gündeme gelebilir. Siyasi ve askeri.
Gelelim Avrupa Konseyi'nden geçtiğimiz hafta açıklanan karara, Türkiye ile ilgili karara. Bu denetim mekanizması Türkiye'yi 2003 yılından bu yana 14 yıldır uzak tutuyordu. Denetim dışında bırakılan bir ülkeydi. Tekrar denetime alınan Avrupa'da ilk ülke durumunda şu anda Türkiye, ne yazık ki. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin kararını ve sonrasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Parlamenterler Meclisi'nde almış olduğu karar Türkiye'de çok fazla yankı bulmadı. Türkiye ekonomisinde de çok fazla yankı bulmadı açıkçası. Çünkü süreç içindeki siyasi çalkantılar toplumun daha fazla ilgisini çekiyor. Fakat şunu unutmamak gerekiyor. Bu karar Türkiye'nin Avrupa Birliği ile müzakerelerini durdurması noktasındaki ilk önemli karar. Yani Avrupa Birliği eğer bundan sonra Türkiye ile müzakereyi askıya almak istiyorsa bu kararın üstünden hareket edebilir. Ve böyle bir süreç Türkiye'yi ekonomik ve siyasi anlamda çok ciddi tehdit altına alır. Ekonomik anlamda tehdit altına alır. Çünkü Türkiye'nin ihracatının yarısından fazlası Avrupa Birliği ülkelerine yapılıyor. İthalatın %80'i Avrupa Birliği ülkeleri tarafından karşılanıyor enerji dışında. Türkiye bu ekonomik ilişkinin kesilmesiyle ciddi derecede etkilenir. Türkiye doğrudan yatırımların büyük kısmı yine Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından yapılıyor. Özellikle de başta Almanya ve Hollanda olmak üzere. Tüm bunların kesilmesi Türkiye'deki ekonominin ciddi zarar görmesi anlamına gelir. İkincisi Türkiye'deki politik yapılanma. Eğer Türkiye demokrasi ve insan hakları olarak adlandırdığımız çıpanın, Avrupa Birliği çıpasının kaybedilmesi durumunda bir üçüncü dünya ülkesi konumuna gelecek ki bu ciddi derecede sıkıntı yaratacaktır önümüzdeki süreçte. Umarız hem Avrupa Birliği tarafında hem Türkiye tarafında daha doğru, daha aklı başında adımlar atılabilir.
Son olarak bir de beklenen ya da olası hükümet değişikliğinden, Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki yönetim değişikliğinden, bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yeniden üye oluyor ve 2019 yılında seçim sürecine gidilecek. Ama bundan önce de bir başkanlık seçimi için Büyük Kongre'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi Kongresi'nin olağanüstü toplanması bekleniyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başına geçmesi yönünde. Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki bu değişiklikleri nasıl değerlendirmek gerekir kısaca?
Aslında malumun ilanı dememiz gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her partiye yeterince uzak olduğu dönemde, yani bundan bir yıl önce partinin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanını değiştirmişti. Davutoğlu'nu gönderip onun yerine Binali Yıldırım'ı getirip başbakan yapmıştı. Yani Tayyip Erdoğan o dönemde de AKP'nin üzerinde çok etkiliydi. Şimdi ise AKP'nin genel başkanı olacak. Yani aslında değişen çok da fazla bir şey yok. Malumun ilanı demek daha doğru olacak. Ha, şöyle de bir gerçek var. Oy verenlerini kendi çevresine daha fazla toplama operasyonu diye görmek gerekiyor bu yeni gelişmeyi.
Sayın Gençer, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.
Ben teşekkür ederim.